Ayrım 19, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 172. Ambuzerli'nin vervetleri en az 10 varsayımsal kelimeye sahiptir. Bu kelimeler leopar, kartal, yılan, babun, diğer avcı memeli, tanınmayan insan, baskın maymun, düşük statülü maymun, diğer maymunu izle ve rakip gruba baktır. Bununla birlikte hayvan davranışlarının insan dilinin bileşenlerini içerdiğine ilişkin her iddia, bizi hayvanlardan ayıran dilsel uçurumun geçilemezliğine ikna olmuş pek çok bilim insanının şüphesiyle karşılaşır. Böyle şüpheciler insanların eşsiz olduğunu kabul etmenin daha kolay olduğunu ve kanıtlama zorunluluğunun başka türlü düşünenlerce karşılanması gerektiğini düşünürler. Dil benzeri bileşenlere ilişkin herhangi bir iddia daha karmaşık bir hipotez olarak değerlendirilir ve pozitif kanıt yokluğunda bu hipotez gereksiz olarak nitelenerek atılır. Bense şüphecilerin hayvan davranışını açıklamak üzere ortaya koyduğu alternatif hipotezlerin bazen daha karmaşık olduğunu ve insanların benzersiz olmadığına dair açıklamanın akla daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Leoparlara, kartallara ve yılanlara karşı tepki olarak verilen farklı çığlıkların gerçekten bu hayvanları isimlendirmeye yönelik olduğu önerisi mütevazi bir iddia olarak görünüyor. Fakat şüpheciler sadece insanların dışarıdaki obje ya da olaylara yönelik istemli işaretler gönderebileceğine inanmaya eğilimliler. Şüpheciler vervetlerin alarm çığlıklarının sadece maymunun duygusal durumuna, yani ödüm koptu ya da niyetlerine ağaca tırmanacağım ilişkin istemsiz bir ifade olduğunu öne sürüyorlar. Fakat bu açıklamalar bizim kendi çağrılarımız için de geçerlidir. Bana doğru gelen bir leopar görürsem etrafta iletişebileceğim kimse olmasa bile ben de tepkisel bir çığlık atarım. Ağır bir nesneyi kaldırmak gibi fiziksel aktivitelere giriştiğimizde biz de refleks olarak hırlarız. Dünya dışındaki ileri bir uygarlıktan gelen bir zooloğun bir leopar gördüğünde ''Ah leopar!'' diye dört heceli bir çığlık atıp bir ağaca tırmandığını gözlemlediğini düşünelim. Uzaylı zoolog büyük olasılıkla ilkel türümün bir duygu ya da niyete dair homurtulardan başka bir şey ifade edemediğini düşünecek ve bunun sembolik bir iletişim olmadığını söyleyecektir. Hipotezini test etmek için zoolog deneylere ve ayrıntılı gözlemlere başvuracaktır. İşitme mesafesinde bir insan olmasından bağımsız olarak çığlık atarsam, bu ifadenin sadece duygu ya da niyet ifadesi olduğuna dair teorisini destekleyecektir. Leopar oğluma yaklaştığında çığlık atarsam ama aynı leopar sıklıkla kavga ettiğim bir insana yaklaştığını gördüğümde sessiz kalırsam, ziyaretçi zoolog o zaman amaçlı bir iletişim olduğu konusunda kesin hükme varacaktır. Benzer gözlemler vervetlerin alarm çığlıklarının iletişimsel rolü hakkında dünyalı zoologları da ikna eder. Bir leopar tarafından tek başınayken neredeyse bir saat kovalanan vervet tüm o çile boyunca sessiz kalır. Anne vervetler yavrularıyla birlikteyken akraba olmayan maymunların olduğu duruma göre daha fazla alarm çığlığı atarlar. Vervetler ortalıkta leopar yokken nadiren leopar çığlığı atarlar. Fakat kendi toplulukları başka bir toplulukla dövüşüyorsa ve dövüş kaybediliyorsa yine bu çığlık duyulur. Sahte alarm tüm dövüşenleri dağılıp en yakın ağaçlara gönderir ve böylece hileli bir mola verilir. Dolayısıyla çığlık leoparın görünmesiyle otomatik olarak ortaya çıkan bir korku ifadesi değil, kesinlikle istemli bir iletişim biçimidir. Ayrıca çığlığın sahibi maymun duruma bağlı olarak bir ağaca tırmanıyor, ağaçtan atlıyor ya da hiçbir şey yapmıyor olabileceği için çığlık sadece refleksif bir homurtu değildir. Çığlığın iyi tanımlanmış bir dış etkeni ima ettiğine ilişkin varsayım, özellikle kartal çığlığı sayesinde iyi bir şekilde ortaya konmuştur. Vervetler büyük, geniş kanatlı kuşlar ve uçan şahinler arasında genellikle en tehlikeli yırtıcı kuşlar olan avcı ya da taşlı kartallara tepki vermektedirler. Esmer kartallara tepki vermezken kendilerine saldırmayan siyah göğüslü yılan kartallarına ve beyaz sırtlı akbabalara neredeyse hiç aldırmazlar. Aşağıdan bakıldığında siyah göğüslü yılan kartalları, soluk kalan alt kısımları, şeritli kuyrukları ve siyah kafa ve boyunları bakımından avcı kartallara oldukça benzerler. Bu nedenle vervetler iyi bir kuş gözlemcisi sayılırlar, çünkü yaşamları buna bağlıdır. Bu örnekler vervetlerin alarm çığlıklarının korkunun ya da niyetin istemsiz bir ifadesi olmadığını göstermektedir. Bu çığlıklar oldukça belirgin olabilen dış etkenleri ima eder. Çığlığın içeriği dinleyenler önemseniyorsa dürüstçe, dinleyenler düşmansa aldatacak şekilde seçilmektedir. Şüpheciler hayvan sesleriyle insanın konuşması arasında analoji kuran önermelere, konuşmanın öğrenildiği fakat hayvanların pek çoğunun türlerine özgü sesleri çıkarmak üzere içgüdüsel bir yeteneğe sahip olduğu zemininde de karşı çıkmaktadırlar. Fakat vervetler tıpkı bizim bebeklerimiz gibi nasıl ses çıkaracaklarını ve seslere uygun bir şekilde nasıl tepki vereceklerini öğreniyor gibi görünüyorlar. Bebek vervetlerin homurtuları yetişkinlerinkinden farklıdır. Vervetlerin ergenlik döneminin yarısından biraz daha önceki zamana tekabül eden 2 yaş civarında vervet neredeyse bir yetişkin olana dek telaffuz zamanla yavaş yavaş gelişir. Bu çocukların 5 yaşında yetişkin telaffuzuna erişmesine benzemektedir. Neredeyse 4 yaşında olan oğullarımı anlamak bazen hala zor oluyor. Bebek vervetler yetişkinlerin çığlıklarına 6 ya da 7 aylık olana kadar güvenilir yanıtlar vermeyi öğrenemiyorlar. O zamana kadar bir yetişkinin yılan alarmı yavruyu bir çalılığa atlamaya sevk edebilir. Bu bir kartal için doğru bir tepki iken yılan söz konusu olduğunda intihar anlamına gelmektedir. Yavru 2 yaşına kadar alarm çığlıklarını doğru içerikle ve tutarlı biçimde ifade edemez. Bu yaştan önce genç vervet kartal çığlığını yalnızca başının üstünde avcı ya da taşlı kartal gördüğü zaman değil, herhangi bir kuş uçtuğunda ve hatta bir yaprak ağaçtan süzülürken de atabilir. Çocuk psikologları çocuklarımızda görülen bu tip davranışları aşırı genelleme olarak adlandırmaktadır. Tıpkı bir çocuğun yalnızca köpeklere değil, kedilere ve güvercinlere de hav hav diye seslenmesinde olduğu gibi. Şimdiye dek kelime ve dil gibi insana özgü kavramları vervet seslerine pek az uyguladım. Şimdi insanın ve insanaltı primatların seslerini daha yakından karşılaştıralım. Özellikle kendimize şu 3 soruyu soralım. Vervet sesleri gerçekten kelime midir? Hayvanların söz dağarcıkları ne kadar geniş bir içeriğe sahiptir? Herhangi bir hayvana ait seslerin grameri var mıdır ve bu sesler dil terimini hak eder mi? Önce kelime olup olmadığına dair ilk sorudan başlayacak olursak, en azından her vervet alarmının dış tehlikelerin iyi tanımlanmış bir sınıfını işaret ettiği kesindir. Fakat bu tabii ki vervetlerin leopar çığlığının, leopar kelimesinin bir zooloğa ifade ettiği şeyle, yani birbiriyle çiftleşme potansiyeline sahip bireyler topluluğu olarak tanımlanan tek bir hayvan türünün üyesi, aynı olduğu anlamına gelmiyor. Vervetlerin leopar alarmını sadece leoparlar için değil, aynı zamanda orta büyüklükteki diğer 2 kedi türü, vaşak ve Afrika yaban kedisi içinde kullandığını biliyoruz. Eğer leopar çığlığı bir kelime olsaydı bu leopar anlamına değil, orta büyüklükte büyük olasılıkla bize saldıracak kedi, benzer şekilde avlanırlar ve kaçmak için en iyi yol bir ağaca çıkmak anlamına gelirdi. Bununla birlikte insan dilinde de pek çok kelime benzer şekilde genel anlamlarda kullanılıyor. Örneğin balık bilimciler ve tutkulu balıkçılar dışında kalan çoğumuz balık kelimesini suda yüzen, yenebilir, yüzgeçli ve omurgalı herhangi bir soğukkanlı hayvan için genel olarak kullanmaktayız. Oysa doğru soru leopar çığlığının bir kelime mi? Orta büyüklükteki kedi. Bir durum mu? Orta büyüklükteki kediler gidiyor. Bir uyarı mı? Orta büyüklükteki kedilere dikkat. Bir teklif mi? Haydi ağaca tırmanalım ya da orta büyüklükteki kedilerden korunmak için uygun başka bir şey yapalım olduğudur. Şu anda leopar çığlığının bu işlevlerden hangisini gerçekleştirdiği ya da bunların bir kombinasyonu olup olmadığı açık değildir. Benzer şekilde bir yaşındaki oğlum Max, meyve suyu dediğinde heyecanlanmıştım ve bunu gururlanarak onun ilk kelimesi olarak kabul ettim. Fakat Max için meyve suyu, onun dış bir nesneyi bazı özellikleriyle birlikte akademik anlamda doğru olarak tanımladığı anlamına gelmiyordu. Fakat bu aynı zamanda bir istek anlamına da geliyordu. Bana biraz meyve suyu ver. Ancak daha sonraki bir yaşta Max teklif ile salt kelimeyi ayırmak üzere meyve suyu ver gibi daha fazla hece eklenmiş ifadeler kullandı. Vervetler bu aşamaya ulaşabildiklerine dair bir kanıt sunmamaktadırlar. Sözlüğün genişliğine ilişkin ikinci soruya geldiğimizde, şu anki bilgimize dayanarak en gelişmiş hayvanların bile bizden oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Ortalama bir insan günlük kullanım için yaklaşık 1000 kelimelik bir hazneye sahiptir. Masamdaki sözlük 142 bin kelime içerdiğini söylüyor. En özenli şekilde çalışılmış memelilerden olan vervetler için bile yalnızca 10 çığlık ayırt edilmiştir. Hayvanlar ve insanlar kelime haznesi bakımından elbette farklıdır. Fakat bu farklılık sayıların ifade ettiği kadar büyük olmayabilir. Vervet çığlıklarını ayırt etmede ne kadar yavaş ilerlediğimizi hatırlayın. Bu bilindik hayvanların belirgin anlamları olan çığlıklara sahip olduğunu 1967'ye kadar kimse fark etmemişti. Vervetlerin en deneyimli gözlemcileri bile cihazlar olmaksızın onların çığlıklarından bazılarını ayırt edemedi ve şüphelenilen 10 çığlığın bazılarının arasındaki farklılıklar cihazlarla bile kesin olarak kanıtlanmadı. Belli ki vervetler ve diğer hayvanlar farklılıklarını henüz anlayamadığımız birçok başka çağrı biçimlerine de sahip. İnsan seslerini ayırt etmede ne kadar zorlandığımız dikkate alınırsa, hayvan seslerini ayırmada zorluklar yaşamamız şaşırtıcı değildir. Çocuklar yaşamlarının ilk birkaç yılındaki zamanlarının çoğunu çevrelerindeki yetişkin bireylerin korumalarındaki farklılıkları anlayıp tekrarlamayla geçirirler. Yetişkin olduğumuzda bilmediğimiz dillerdeki sesleri ayırt etmede zorlanmaya devam ederiz. Bir Fransız lisesinde 12 ile 16 yaşım arasında 4 yıl geçirdikten sonra konuşulan Fransızcayı anlamada yaşadığım sorunlar 4 yaşındaki bir Fransız çocuğun yetenekleriyle karşılaştırıldığında mahcup ediciydi. Fakat tek bir sesli harfin farklı perdelerde söylenmesiyle 8 farklı anlama gelebileceği Yeni Gine Lakes Plain'de konuşulan Liao diliyle karşılaştırıldığında Fransızca çok kolay bir dildir. Ses perdesindeki hafif bir değişiklik Liao dilindeki kayınvalide kelimesini yılana dönüştürmektedir. Bir Liao erkeğinin kayınvalidesine sevgili yılan diye hitap etmesi doğal olarak sıkıntı teşkil ederdi. Liao'lu bir çocuk tüm zamanını Liao dilini çalışmaya harcayan profesyonel bir dil bilimciyi bile yıllar boyu şaşırtacak ayrımları duymayı ve tekrar etmeyi hatasız olarak öğrenir. Bilmediğimiz diller konusunda yaşadığımız problemlere bakıldığında vervet sözlüğündeki ayrımları elbette gözden kaçırmamız doğaldır. Fakat vervetler üzerine yapılacak herhangi bir çalışmanın hayvanların sesli iletişimlerinin ulaştığı sınırları açığa çıkarması pek olası değildir. Çünkü bu sınırlara büyük olasılıkla maymunlardan çok kuyruksuz maymunlar tarafından ulaşılmıştır. Şempanze ve goriller tarafından çıkarılan sesler kulaklarımıza basit hırıltı ve çığlıklar gibi geliyor. Fakat vervetlerin çıkardığı sesler de dikkatli bir biçimde çalışılana kadar böyleydi. Bilmediğimiz yabancı diller bile bize farkların anlaşılamadığı karmaşık sesler olarak gelebilir. Yabani şempanze ve diğer kuyruksuz maymunların sesli iletişimleri, lojistik problemler nedeniyle vervetlere uygulanan yöntemlerle ne yazık ki hiç çalışılmamıştır. Vervet topluluğunun sınırlarının çapı genel olarak 600 metreden azken, şempanzeler söz konusu olduğunda bu uzaklık kilometrelere çıkmakta, bu da video kamera ve gizli hoparlörlerin kullanıldığı taklit deneylerini yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu lojistik problemler çalışılan kuyruksuz maymun gruplarını yakalayıp uygun boyutlardaki kafeslerde tutularak aşılamaz. Çünkü bu tutsaklar genellikle Afrika'nın farklı bölgelerinde yakalanıp aynı kafese konmuş bireylerin yapay bir topluluğundan oluşur. Bu bölümde daha sonra bahsedeceğim gibi farklı dilleri konuşan insanlar Afrika'nın farklı bölgelerinde yakalanıp köleler olarak birlikte tutulursa, konuşmalar gramere ilişkin neredeyse hiçbir şey sunmaksızın dilin kaba bir gölgesinden ibaret kalır. Benzer şekilde yabani ortamlarından toplanan kuyruksuz maymunlar, sesli iletişimin karmaşıklık derecesini çalışmak için oldukça kullanışsız olacaktır. Bu sorunların çözümü vervetler için Chaney ve Seyfarth'ın yaptıklarını bir başkasının yabani şempanzeler için yapmasıyla mümkün olabilir. Yine de pek çok araştırmacı grubu farklı renk ve boyutlardaki plastik çiplerin, işitme engelli insanların kullandığı el işaretlerinin ya da her tuşu farklı bir sembolü temsil eden ve büyük klavyelere benzeyen kumanda panellerinin oluşturduğu yöntemlerle dillerini anlamak ve kullanmak için tutsak goriller, şempanzeler ve bonobolarla çalışarak yıllar geçirdi. Bu hayvanların yüzlerce sembolün anlamını öğrendiği ve bonoboların epeyce bir İngilizce sözcüğü anladığı fakat konuşamadığı bildirildi. En küçük ölçekte bakıldığında antrenmanlı kuyruksuz maymunlarla yapılan bu çalışmalar, onların geniş bir kelime bilgisine hakim olmaya ilişkin entelektüel bir kapasiteye sahip olduklarını ortaya koyarken, vahşi doğada böyle sözcükler kullanıp kullanmadıklarına dair ortada kalan soruya da cevap arıyor. Yabani goril topluluklarının aniden kalkıp başlarını aynı yöne çevirene kadar uzun bir zaman birlikte oturmaları, birbirlerine görünüşte farklı olmayan anlaşılmaz seslerle homurdanmaları fikir verici olabilir. Bu anlaşılmayan sesler içinde gizli bir iletişim olup olmadığı gerçekten merak uyandırıcı. Kuyruksuz maymunların ses yolları bizim çıkarabildiğimiz çeşitli sesli ve sessiz harfleri çıkarma yeteneğini kısıtladığından, yabani kuyruksuz maymunların söz dağarcığının bizimki kadar geniş olması pek olası görünmüyor. Yine de yabani şempanze ve gorillerin sözlüğü, vervetler için bildirilenleri gölgede bırakmıyorsa ve bazı hayvanların isimlerini de içerecek şekilde düzinelerce kelimeyi içermiyorsa bu beni şaşırtır. Bilginin hızla arttığı heyecan verici bu alanda, insanlar ile kuyruksuz maymunlar arasındaki söz dağarcığı farkının büyüklüğü konusunda ön yargılı olmamakta fayda var. Cevaplanmamış geriye kalan son soru, hayvanlardaki sesli iletişimin dil bilgisi ya da cümle yapısı olarak düşünülebilecek herhangi bir şeyi kapsayıp kapsamadığıyla ilgilenmektedir. Bizler yalnızca farklı anlamlara gelen binlerce kelimenin oluşturduğu bir sözlüğe sahip değiliz. Aynı zamanda bu kelimeleri farklı kombinasyonlarla kullanıyor ve bunların biçimlerini, kombinasyonların anlamını belirleyen dil bilgisi kurallarının tanımladığı yollarla belirliyoruz. Dolayısıyla dil bilgisi sınırlı sayıdaki kelimeden potansiyel olarak sınırsız sayıda cümle kurmamıza olanak veriyor. Bu noktayı anlamak için aynı kelimelerden oluşan ve aynı şekilde sonlanan aşağıdaki iki cümleye dikkat edin. Senin acıkmış olan köpeğin yaşlı annemin bacağını ısırdı. Ya da acıkmış olan annem senin yaşlı köpeğinin bacağını ısırdı. Eğer dillerin dil bilgisi kuralları olmasaydı bu iki cümle aynı anlama gelirdi. Dil bilimcilerin çoğu hayvanların sesli iletişim sistemine, söz dağarcığı ne kadar geniş olursa olsun, dil bilgisi kuralları içermedikçe dil olarak değer vermez. Bugüne kadar vervetlerle yapılan çalışmalarda cümle yapısına dair bir ipucuna rastlanmadı. Homurtularının ve alarm çığlıklarının çoğu tek bir ifadeyi içeriyor. Bir vervet iki ya da daha fazla ifadeyi sıraladığında tüm incelemeler bunların aynı ifadenin tekrarlanmasından ibaret olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir vervetin diğerinin çağrısına yanıt verdiği zamanda geçerli olan durum. Kapuçin maymunları ve gibonlar bazı özel diziler ya da kombinasyonlar biçiminde kullandıkları pek çok öğe ile oluşturulan çağrı biçimlerine sahiptir. Fakat bu kombinasyonların anlamı insanlar tarafından çözülmemiştir. Sanıyorum primat sesleriyle çalışan herhangi bir öğrenci, yabani şempanzelerin bile edat, fiil, zamanları ve soru ifadelerinin tümünü içeren, insanlardaki dil bilgisine bir ölçüde yaklaşan bir dil bilgisini evrimleştirmesini bekler. Fakat bir hayvanın cümle kurmayı evrimleştirip evrimleştirmediğine dair soru şimdilik cevapsız kalmaktadır. Dil bilgisine sahip olma ihtimali en fazla olan cüce ve diğer şempanzeler gibi vahşi hayvanlar üzerinde yapılması gereken çalışmalar henüz başlamamıştır. Özetlersek, hayvanlar ile insanlar arasındaki sesli iletişime dair uçurum kesinlikle büyük olsa da bilim insanları uçurumun hayvan tarafında evrimleşen formlarını hızlı bir şekilde fark etmektedir. Şimdi gelin insan tarafındaki köprünün izini sürelim. Hayvanların karmaşık dillerini keşfettik. Peki ilkel olan insan dilleri hala var mıdır? 19. ayrımın sonu. Sayfa 180.